Ayrım 15.
Nazım polismiş. Birkaç at daha var. Dilim tutuldu. Son uzun uzun anlattı. Paşa torunu satılmış bir burjuvaymış aslında. Şiirlerine de bir şeyler bulup söyledim. Eve geldim, başımda bir ağrı. Bir daha da gitmedim buluşmaya. Bir iki hafta sonra gelip buldular. Eniştemin yanında çalışıyorum. Eniştem dediğim teyzemin kocası, avukat. Arkadaşlardan biri Darülfünun'a gidiyor, hukuka. O geldi. Altunizade'deki evinde toplandık. Sekreterimiz, o da öğrenci, yüksek muallim de fizik okuyor. Nazım'ın sorununu alıp da aynı şeyleri yinelemeye başlayınca kavga çıkardım. Aşağıdan aldılar. Demek onlar da pek inanmıyorlardı bu polislik savına. Bir süre sonra da dağıldı hücremiz. Epey yıllar sonra fizik öğretmeninin genç yaşında apantisitten öldüğünü duydum. Sabri'ydi adı. Hukukçu olan Necati Anadolu'ya, uzak bir ilçeye savcı atanmış dediler. Bir daha onu da görmedim. Nazım abiyle bağlantım o Harbiye davası için tutuklanana dek sürüp gitti. Onlar üzerine çıkarılan ağır suçlama kararını da Nazım abi okuttu bana. Hiç unutmam. İnkılap Yolu adlı bir dergide çıkmıştı. Komünist Fırkası, KB'nin Türkiye Şubesi, Merkez Komitası'nın organı, yazılar vardı. Başlığı altında da Marksist Leninist Siyasi Mecmua diyordu. 1930 Temmuz Ağustos 1. 2. sayılarıydı. Dergi bugün de gözümün önündedir. Münderecat yazısı var altta da. Komintence de, parti merkez komitesince de, muhalefet denen grup döneklikle, troçkistlikle, burjuvaziye hafiyelik etmekle, partiyi parçalayıp işçilerin daha kolay ezilmesini sağlamakla suçlanıyorlardı. Nazım Hikmet, Hamdi Şamilov, Mussolini Ahmet, Sarı Mustafa. Ötekileri de tanıdım daha sonraları, yakınlık kurmadım. Bildirinin bir yerinde örgüte sızmış kimi gizli ajanların belki o gün de içlerinde olduğu söylenip partililer uyarılıyordu. 46 tutuklamasında mahkemenin aslını istediği TKP ile ilgili eski bir belge için polisten gelen yanıt takılmıştı kafama. Daha 927 yılında gizli ajanlarıyla ele geçirip kopyasını çıkarmışlar, sonra adamın kimliğini belli etmemek için yerine koydurmuşlar belgeyi. Görevli örgütün çalışma biçimiymiş bu. Kim ya da kimler de örgüt içindeki bu gizli ajanlar? Örgütün tepelerinde olmalıydı hem de. 27'de Vedat Nedim, Şevket Süreyya, Hay'ın dönekliği dönemi yaşanmıştı. Parti o günkü suçlayıcı yayında haklıydı demek. Görevli birileri kaldı içimizde. Tanıştıklarımdan biri değil bu. Ben hiç tutuklanmadığıma göre. Bu da ölçü olmazmış. Yıllarca dokunmazlarmış kimilerini. Ökse gibi kullandılar belki de beni. Parti ilişkisi kurduklarımı tek tek geçirdim kafamdan. Hiçbir için kara yargıya varmaya gönlüm el vermedi. Gereğince cin değilim belki de. Saf direğin biriyim. Gülüp durmuşlardır arkamda. Kapı gene sallanıyor. Oradalar. Gene gülüyorlardır. Yaşam boyu kullandık bu aptalı diyorlardır. Laz şoföre çekinerek iskeleye yakın durabilir misiniz dedim. Dururum dedi. Kim arkadaşlarınız burada durulmaz diyorlar da dedim. Durulur. Niçin durulmasın dedi. O insanlar birbirini sevmediğinden dur dedi. Yıllar sonra anladım ki laz şoför haklı. Çok eskileri bilmiyorum. Yaşadığım, gördüğüm kadarıyla asıl sorun birbirimizi sevmediğimizden kaynaklanıyor. Ajanların yaptığı hiç bunun yanında. Oysa ben hep sevgiye inandım. Sevgi yoksa özünde yaptığı neye yarar? Doktor Gülşen'e acıyorum. O da hepimiz gibi sevgilisiyle yıkılıp gidecek. Oğlunu kurtarmak için çırpınıyor. Kurtaramaz. Suçlu kuşakların değil, yetersiz kuşakların da sorumluluğu var bu açıda. Türkiye bu. Çıkmazdan ölüler üstüne basarak çıkacak. Koşullanmışız. Geçmişteki yiğit ölülerimizden söz etmedikçe kimse kalkıp bir yere gitmez bizde. Karşısı öyle biliyor ki bunu. Mustafa Supileri alanlar da asmadılar. Kim vurduya götürdüler kahpece. Alanlarda değil, cezaevi avlularında asıyorlar şimdi de. Gecenin bu saatinde başım çatlayacak. Yeter gördüklerimiz. Görmeyecekse görmesin gözlerim. Bu ağrıyı, bu ağrıyı, bu ağrıyı. Yazılar karışmıştı iyice. Okunmuyordu. Kendisiyle ilgili sözler acılı bir kazıntıydı Gülşen'in yüreğinde. Kurtaramaz diyor. Yetersiz kuşakların sorumluluğu değil. Bir başım ağrıyor benim de. Takıntılı olması açık seçik düşünmesini engel değil adamın. Doğruların yöresinde dönenip duruyor. Şaşmadan bağlı yaşadığı doğruları anlatımında sağlıksızlık belirtisi yok. İnançları kayıp gitmiş, umutsuz, umarsız kişinin içine kapanık yıkıntısı bu. Kurtaramaz yargısına varması bundan. Bu kesin yargıya karşı içinde bir kızgınlık patladı. Nasıl kurtaracağımı bilmiyordum ki kurtarmaya kalkayım. Kime kızacağımı bile bilmiyorum. Sayfayı çevirdi. Yeniden okunabilir tümceler başlamıştı. Dilden, dilin öneminden söz ediyordu sayfa boyu. Soyut, genel sözlerdi daha çok. Burada başlıyor gene. Şefik Hüsnü'nün evine bir hastasıymış gibi gittiğimde şaşalamıştım. Doktorun konuşması bana geçmişteki bir şeyler anımsatıyordu. Çıkardım sonunda. 30'lu yıllarda yayımlanmış TKP programının, Türkiye üzerine yazılmış imzasız tezlerin, bazı önemli bildirilerin dili biçemiyle konuşuyordu doktor. Kongra, Avrupa, Anadolu diye yazılması daha o yazıları okuduğum günler gözüme kulağıma batmıştı. Frank'te yetişmiş Osmanlı aydınının ağzıydı bu. Tüm yazılarda Burjuva Halk İnkılabı diye geçerdi, Burjuva Demokratik Devrimi değil. Leninist demokratik santralizm, halkçı merkeziyetçilikti. Amele sınıfıydı, işçi sınıfı değil. Oysa bir politikacının amele sözcüğünü kullanması sol çevrelerden nasıl tepki almıştı yakın yıllarda? Komünist beynel mileli geçiyordu sık sık. Tüm bu eski sözcükleri kullanmıyordu Doktor Şefik Hüsnü. Daha çok konuşma biçiminin yazılarla yakınlığıydı bir şeyleri anımsatan. Bir de sık sık kullandığı Fransızca sözcükler. Daha mütareke yıllarında partinin kuruluştan önceki hazırlık dönemlerindeki edimleri, eylemleri kaç kez Şefik Hüsnü'den dinlemiştim gece geç saatlere dek daha başka bir sürü şey. Nazım'ın muhalefetini soramadım bir türlü. Bu konuşmaları yaptığım günlerde Nazım muhalefeti denen olay çok gerilerde kalmış, unutulmuştu neredeyse. Nazım yıllardır cezaevindeydi. Parti çoktan bağışlamıştı onu. Ben partiyi bağışlayamamıştım Nazım'ı böylesine ağır suçladığı için. Ama içimde kaldı. Her şey her vakit içimizde kaldı zaten. 29'da İzmir mahkemesinde bizimkilerin yiğit konuşmalar yaptıklarını anlatmışlardı. Ne kahpe bir yönetimde yaşadık, yaşıyoruz da. Biz sizi komünist olduğunuz için değil, hükümeti yıkmaya kalkıştığınız için yargılıyoruz. Bizimkilere bunu diyorlar o zaman. Yargıtay Eskişehir'de. Mustafa Kemal Eskişehir tren istasyonunda ünlü konuşmasını yapıyor. Bu sebük mağazları yoruk turuncaya kadar koşturacağız diye komünistlere saldırıp Yargıtay'dakilere de yol gösteriyor bir tür. Sebük mağaz beyinsiz demekmiş Osmanlıca'da. Mustafa Kemal de Osmanlı Paşası gibi konuşuyor daha. Dil kurumunu sonra ulusçuluğu geliştirince düşünecek. Kemal'in dili tam Osmanlı. Şefik Hüsnü'nünki Fransızca ile tanışmış Osmanlı kırması. 1931'deki TKP programının tek tük tümceleri dolanıp durmuştu kafamda yıllarca. TKP tarafından sevki idare edilen Türkiye proletaryasının hegemonyası altında, amele ve köylü bloğu tarafından devlet iktidarı zapt olunur olunmaz, Sovyet temeli üzerine kurulacak olan amele ve köylü hükümetinin önünde dikilecek en müstacel vazife, sınıfı düşmanlarının aksi inkılapçı hücumlarına karşı yeni nizamın müdafasını tanzim etmek, büyük emlak ve arazi sahiplerini, büyük burjuvazi ve bu istismarcı sınıfların taraftarlarını silahtan tecrit etmeye, aksi inkılapçı orduların bekayasını tahrip etmeye ve köylüleri silahlandırmaya mecbur olacaktır. Kızıl Ordu'nun ve inkılapçı milisin ilk nüveleri tebellür etmiş olacaktır. Halkçı burjuva inkılabının tamamıyla tahakkukunu çabuklaştırmak, amele ve köylünün halkçı diktatörlüğünden proletarya diktatörlüğüne intikal devresini kabil olduğu kadar çabuk kısaltmak. Amele köy hükümeti, kesif halk kitleleri halinde yaşayan milli ekalliyetlere, Kürtlere, Lazlara mukadderatlarını serbestçe tayin etmek ve arzu ederlerse devletten ayrılmak hakkını bahşeder. Belleğime yerleşmiş bu kırık dökük tümceleri savunma uğruna ne acılara katlandık. Amele ve köylünün halkçı diktatörlüğünden proletarya diktatörlüğüne intikal. Nasıl olacaktı bu iş? Amele ve köylünün halkçı diktatörlüğü nasıl kurulacaktı önce? Acımasız sömürü, soygun vardı ülkede. Büyük toprak sahipleri köylüyü, tüm burjuvalar daha kendisi için bir şey düşünemeyen işçileri, tüm emekçi katmanları soyup soğana çeviriyordu. İlkel birikim yöntemiyle ülkede sermaye oluşacak. Asker gücüne dayalı Halk Partisi hükümeti emperyalist dünya ile anti-emperyalist Sovyetler arasında ikili oynuyor, yeni kazanımlar bir yana emperyalist dünya ile vuruşarak ele geçirdiklerini de yitirecek. Batı ajanı azınlık ticaret burjuvaları kovulup öldürülmüş, yerlerini Türkler kapmış, aynı hain oyunu onlar oynuyor. Türkiye'yi yabancı sermayenin, batılı emperyalizmin koynuna atacaklar. Yoksulluğun, işsizliğin, baskının yıllar yılı kol gezdiği ülkede hükümeti devirip amele ve köylü diktatörlüğünü kurmaktan kolay ne var? Bir kalkışmalı hükümeti devirmek değil çoğullarınca beklenen, halkçılık savındaki yurtsever kişileri uyarıp kazanmak, attıkları ileri adımları destekleyip yüreklendirerek iktidar olmak. 27'de Şevket Süreyya, Vedat Nedim hainliğine dönüştü ya, daha 25'te Takrir-i Sukun yasası çıkarıp da TKP'nin nesi var nesi yok tuz buz edilince komünistler şaşkına dönmüşler. Bu kadarı beklenmezdi. Onlar hükümetin gericiliğe karşı her atılımını desteklemişler, Kürt Said isyanının öz nedenini açıklamalarına karşın hükümetin bu yobaz isyancıların üstüne yürümesine de anlayışla karşılamışlar. Hükümet ne yapmış? Sebelül Reşat'ı kapatırken yoldaşı, Orak Çekici de kapatmış. Lenin'in dediği çıkmıştı. Burjuvaziye güven olmaz. Peki de neresi burjuva bu koltuklara yerleşmiş asker eskilerinin? Yıllardır baş belası sorun da bu ülkede. Boşuna uğraşıyorum. Kim çözebilmiş ki ben bu baş ağrısıyla, Allah'ım, çatlayacak başım. Açıp kapıyı sağdırayım şunlara diyorum. Ya onlar işimi bitirirler ya da ben önce Şahika'nın o serseri abisi... Gene Şahika'yı anlatıyordu İlyas Tartan. Tümceler karışık, bazı anlamsızdı. Şuraya kadar anlattıkları bütün bir geçmişin dizi dizi sararmış fotoğraflarıydı. Söyledikleri bir tür savunu. Şahika'ya olan sevgisi de bu savunmanın bir parçası gibi. Keşke şu kızı tanıyabilseydim. Şimdi nerededir, ne yapar? İlyas Tartan'ın ölümünü duyunca ağlar mı? Epey yıllar olmuş, evlenmiştir belki de. Nesini tanıyacağım, sıradan bir kız. İlyas Tartan'ı tanıyamadıktan sonra... İlyas Tartan'ın önüne dizdiği sararmış fotoğraflar, eski albümleri ortaya döküp karıştırmak isteği uyandırıyordu. Yazgımız bu albümde saklı. Semih'e kalsa belli yazgımız. Semih ne bilir, onun bildiği kantar, Bursa'da kestane tartar. İlyas Tartan'ın kara göz tekerlemesi onun da diline takılmıştı. İsteksizce gülümsedi. Sayfayı çevirdi ortalara doğru. Gene okunuyordu ya yazılar. Okumak isteği duymuyordu. Kafası Semih'teydi. Dün akşam birlikte yürümüşlerdi. İkisi de öyle durgundu ki sözleri bitmişti sanki. Levent için söyleyecek yeni bir şeyler yoktu. İkisi de artık bittiğini duyuyordu da birbirlerini açıklamaktan korkarak susku perdesiyle örtüyorlardı üstünü. O konuşkan Semih denen de böyle susacaktı demek. Kitaptan okur gibi anlatır sırasında. İlyas Tartan'ın yazdıklarını okuyunca ne diyecek? Yazgımız da belliydi ona göre. Osmanlı kalıntısı tarih coğrafya mozaiğinden derlenip toparlanıp ülke kurmak her yiğidin harcı değil demişti bir gün. Cıvalı zarla oynayan Bizans kumarbazı kalıtına bağlı Osmanlı diplomatlığı gerekirmiş. Seninle bu kumara oturanlar da ne üdüğünü bilmelerine karşın görmezden gelmeyi yeğleyecekler. Sinsi eşrafınla madrabaz tüccarın da arkanda. Kuyruğu birbirine değmeden 40 tilki oturan kafalar da başta demişti. Bazen içimi karartır bu Semih. Atatürk için ince komitacıydı demiş bir gün ününü. Kendisi de demokratik komitacılığa kalktı, incesini beceremedi, kaydı sonunda. Cıvalı zarları kaptırdı demek. Doğru. 50'de öyle kapandı o sayfa. Peki o 50'ye biz nasıl geldik? Semih bilir mi bunu? Seni niye üniversitede tutmadılar anladım demişti bir gün. Türkiye'nin siyasal gelişmesini doğru dürüst bilmeyen profesörü ne yapsınlar? Gülmüş, doğru dürüst bilseydim asmaya kalkarlardı demişti Semih Deren. Bu konuyu bilimsel yöntemle incelemeye çalışan genç bir tarih doçentinin başı beladan kurtulmuyordu. Sonunda attılar üniversiteden. Doğrular gün görmesin. 51 tutuklamasını iyi biliyordu Gülşen. Kendine değmemişti ya, dört bir yanından geçmişti mermiler. Yıkıntıydı 51 tutuklaması. Sorun 50'ye değil, 51'e nasıl gelindiğiydi. Bakü'deki 1. Halk İştirakiyum Fırkası'nın Ankara bağlarında gizli yaptığı bilinen 1. kongresi, TKP'nin 2. kongresi sayılırsa, akaretlerde Doktor Şefik Hüsnü'nün evinde yapılan 3. kongre olmak gerekir. Başta Şefik Hüsnü olmak üzere, partililer genellikle bu sonuncuyu sayarlar partinin kuruluş kongresi olarak içten içe. İstanbul'da mütarekede Doktor Şefik Hüsnü'nün başı çektiği Ferah Sineması'nın ilk toplantısını yapan Osmanlı İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası içinde önceki bütün atılımları TKP'nin kuruluş öncesindeki yarım kalmış devinimler diye alırlar. Kesintisiz sürüp gelen ağır baskı yıllarında bunları tartışmaya kalkan da yoktur, pek bilendi. Şefik Hüsnü'nün Moskova'da, Komintern'de, Vedat Nedim'in Türkiye'de TKP sekreteri olduğu günlerde partide işler yüzüstü beklemeye bırakılmıştır. Şefik Hüsnü sekreterden hesap sormak, işleri yoluna koymak göreviyle gizlice ülkeye gelir. Toplantıya Şevket Süreyya, Nazım da katılır. Doktor görür ki genel sekreter Vedat Nedim değil de Şevket Süreyya'dır. Vedat Nedim hık değilcisidir onun. Partinin atak devinimlere kalkışmasını gereksiz görmektedir. Ankara Mustafa Kemal yapılması gerekeni yapmaktadır. O günkü Türkiye ortamında TKP'nin yapacağı, yapabileceği pek bir şey yoktur. Oysa emekçi halk kesimi o günün Türkiye'sindeki hiçbir ekonomik sorununa Ankara'dan çözüm gelmediği, gelemeyeceğini acı acı anlamıştır. Birkaç yıl sonra ezilmiş, yoksul yığınlar denize düşmüşçesine danışıklı kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na sarılacaklardır. Olmaz mı? Bir komünist partisinin böyle bir toplumda yapacağı, yapması gereken çok şey vardır. Ama bu iş yürek ister. İstiklal mahkemelerinin bir celsede adam astığı ülke o günler Türkiye. Ankara'ya sığınmanın ideolojik kılıfını bulmakta pek güç bir iş değil. Tutuklandığı akşam İstanbul Emniyetinde Mustafa Kemal'e yakın Ankara yüksek bürokratlarından bir akrabasıyla görüştürülür Vedat Nedim, doktorun dediğine göre. Adam anlatır ki pabuçları pahalı bu kez, diretirse şakası yok, ipe gidecek. Her şeyi söyler, herkesi ele verir Vedat Nedim. Doktorla da ertesi gün buluşacaklar Beyoğlu'nda. Galatasaray'dan tünele giderken soldaki muhallebicide. Olan bitenden habersiz buluşma yerine gelip girer doktor, oturur. Arkalarda bir masadaki iki kişiden kuşkulanıp hemen kalkar. Bekleyen polisler önce tanımamışlardır doktoru. Sakallı, gözlüklü, bastonlu bir yabancıdır gelen. Muhallebiciden çıkıp tünele doğru giderken peşinden fırlarlar. Yaşlıcası aymış, anımsayıp tanımış doktoru. Tünele yakın Markiz Pastanesi'nin önüne kadar koşarlar peşinden seslenerek. Ardından gelen "Doktor Bey, Şefik Bey" seslerini aldırmadan çabuk çabuk yürür doktor. Yetişip önüne geçerler. Fransızca profesör olduğunu söyleyip kimliğini saklamaya çalışırsa da yutmazlar. Alıp götürürler. Gülşen bu olayı nasıl heyecanla dinlemişti doktordan. Anlatırken gülüyordu o da. Gülşen olayı uzun uzun düşünmüş, bir keresinde o kuytu muhallebiciye girip bir şeyler yemiş, tünele yürümüş, o zaman daha açık olan Markiz Pastanesi'nin önünde durup peşinden koşan polisler, elinde bastonu, sivri sakalı, gözlükleriyle doktoru arar gibi çevresine bakınmış, olayı yerinde düşlemişti. O takım Şevket Süreyya'sı, Vedat Nedim'i, İsmail Hüsrev Tökin'i, Burhan Asaf belgesiyle Ankara'ya kapılanırlar. Birkaç yıl sonra da İsmet İnönü'ye başvurup Gazi'den izin alarak çıkarttıkları Kadro dergisinde TKP'li geçmişlerini, Marksistliklerini en uygun biçimde pazarlarlar. Batı 29 bunalımının sarsıntısı içindedir. Ankara devleti ayakta tutup yürütme çabasıyla çıkar yol arayıp duruyordur. Pragmatist yöntemle, yordamla, eğrisini doğrusuna getirerek devlet yöneten Ankara'nın paşalarına, beylerine artık bunlar ideoloji üretip akıl verecekler. Yeryüzündeki ulusal kurtuluş savaşçılarının Kâbesi olacaktır Ankara. Bu akıla da ancak 2 yıl dayanılır. Azınlık kompradorları temizlemeye girişen Ankara'nın finans kalesi, İş Bankası grubu, kirli çıkın para babaları, seçkin, güçlü, kimi Levanten tüccarları, iş adamlığına soyunmuş asker sivil bürokrat eskileriyle devleti artık iyiden iyiye ağırlığını koymuştur. Tarihte bizi ekonomi bilmiyorlardı diyecekler diye dertlendiği söylenen Mustafa Kemal de yeğlemesini yapınca kadro kapatılır. Yerine getirmekte oldukları görev de bitmiş aslında. Yüksek ideologların hepsi de yüksek görevlere atanarak yüksek kazançla kapatırlar bu yüksek pazarı. Sen de resmi görüşü savunuyorsun demişti Semih. Sizinkilerin resmi görüşünü. Bu adam benim küçük burjuva yanım. Devrimci yanın Nazif'le mi başlamıştı? Nazif mi? Yorgunlukla kapattığı gözlerini açıp kahveye, sonra saate baktı. Daha vardı. Neslihan oturuyor orada. O da yeni gelmiş. Zavallı kız. Kadın olmanın ağır yükü altında ezilecek. Nasıldı ürkek? Görmüştür beni. Sokulmaya çekinir utancından. Geçen yıl Yurdagül getirmişti Gülşen'e bunu. Bunalım içindeymiş. Canına kıymasından korkuyorlarmış. Delice sevişip evlendiklerinin 6. ayında kocasını almışlar. Ağır suçla yargılanıyor. Bu da örgütten ama atlatmış. Kız sanatı bitirmiş bu. Nejat da kocası kimya mühendisi bir fabrikada. Kızın suskunluğunu çözmek kolay değildi. Bir şeyler sezinleyip de Sevecen sokulunca başını Gülşen'in göğsüne dayayıp hışkırarak ağlamıştı. Ölmek istiyordu. Kendini tutamamış, çalıştığı konfeksiyon fabrikasında hem de hiç sevmediği bir adamla yatmıştı. Bir de duyulursa, öyledir. Erkekler duyulmasını ister, kadınlar duyulmamasını. Kötüsü gebe de kalmıştı. O istemedikçe hiç kimseye duyurulmayacağına kesin inandırdı Neslihan'ı. Yaptığı çok doğaldı ayrıca. Nejat dışarıda olsaydı yapmayacak mıydı? Başını eğip de o erkek deyişini hiç unutmuyordu kızım. Evet, sen de kadınsın kızım, hem de sersemin birisin. Devrimciliğe kalkışmış sersemin biri. Bebeği kazıtıp da bir de spiral taktırdı bir tanıdığı kadın doğumcuya. Yurdagül'e de söylemedi, ruhsal dedi. Daha çok düzelir artık. Sanmıyordu. Düzelmesi için kafasında çok şeyin değişmesi gerekir. O da o kadar güç ki bu sınıftan kadınlarda. Hep saklayacak. Sakladıkça da sen o sınıftan değilsin. Saklamadın mı? O sınıftanmışım demek. Baskısız ortam, gelir yüksek sınıflarda olası. Feodal yargıları taşmış olmak gerek. Ben de kolay kurtulmadım bu sersemlikten. Semih Deren'le bile yıllar süren ilişkilerinde bütün içtenliğine karşın söylemeyip kendine sakladığı hem de önemsememiş de ondan söylememiş havasıyla bir sürü şey olmuştu. Nejat'ın yüzüne bakamıyorum diyordu Neslihan tıkanır gibi hıçkırarak. O senin yüzüne öyle bir bakardı ki gözlerinin içi kurnaz tilki gözü gibi parlayarak emdi. O erkek değil mi budala kızım? Bağlı olmak yüke dönüşmemişse güzel. O da pek uzun sürmüyor. Genç bir dul olarak doğuda doktorluk yaparken bölgede ziraat teknisyeni bir Kürtle sıtlıkla ilişkileri olmuştu. Sağlık ocağının yanındaki bahçeye bakıyordu. Çok utangaç bir çocuk. Odasını alıp da sokulduğumda eli ayağı buz kesmişti oğlanın. Sonraki günlerde de düşte gibi dolandı çevresinde. İlk günler genç kaymakamdan evlenme önerisi gelmişti Gülşen'e. Akıl hastası karısından ayrılmış o da. Valiliğini bekliyormuş. Bayağı parlak kısmet. Sıddık en çok ona şaşıyordu. Kaymakamı bırak da ziraatçıyla... Doğuda doktor hanımlara kaymakamlar, hemşirelere de astsubaylar göz koyar. İlişkileri gizliydi ya, bir şeyler mi sızdı nedir, 6 ay geçmedi, uzak bir ile atandı Sıddık. Gitmemeye, işi bırakmaya kalktı oğlan. Güçlükle önledi. Kalırsa ilişkilerinin süremeyeceğini kesin bildirince gitti. Anladım demişti ayrılırken ağlayacak gibi. Benimle eğlenirdin, bir şey dememişti Gülşen. Bilmiyordu o da, eğlenme miydi? Öylesine Müslim'e benziyordu ki, sesi bile Kürt ağzıyla konuşan bir Müslim. Devrimci yanına ilk etkiyi yapan Müslim'di kuşkusuz. Ama kişiliğini yoğurup ona bir anlamda yepyeni biçim veren Doktor Kerim olmuştu. Yakın çevresinde itici bile olmuştu bu değişim. Doktor Kerim Hanım diye ad taktıklarını duyunca sağa sola çatmaya kalkıştı. Biraz durulup düşününce doğru bulmaya başlamıştı işin kötüsü. Doğaldı öyle olması da. Marksizmin, Leninizmin temel sorunlarıyla partinin geçmişiyle ilgili ne öğrenmişse ondan öğrenmişti. Ondan yaşlı, ondan eski partiliydi Doktor Kerim. Tanımadığı, şu ya da bu biçimde ilişki kurmadığı pek az kişi vardı eskilerden. Doktor Şefik Hüsnü'yü, Doktor Hikmet'i, Reşat Fuat'ı, daha nicelerini onun aracılığıyla tanımıştı Gülşen.